Ayrım 6. Aldatmak. Paul Coelho. Sayfa 84. Jakob König. Odamda, yatağımda, kabuslarımda ne işim var? Belediye meclisi seçimlerine 3 günden az kaldı. İşlerin başından aşkın ama değerli saatlerini kampanyana ayırmak yerine benimle Perle du Lac'ta öğle yemeği yiyip parkta sohbet ederek geçirdin. Yetmedi mi? Rüyalarımda ve kabuslarımda ne işim var? Senin önerine harfi harfine uydum. Kocamla konuştum ve bana duyduğu sevgiyi hissettim. Onunla uzun zamandır olmadığı kadar tutkulu seviştiğimizde mutluluğun hayatımdan tamamen çekildiği hissi havaya karıştı. Lütfen düşüncelerimden uzak dur. Yarın zor bir gün olacak. Erkenden uyanıp çocukları okula götürmem, markete gitmem, park yeri aramam, siyaset gibi orijinallikten uzak bir konuda orijinal bir makale yazmam lazım. Rahat bırak beni Jakob König. Evliliğimden mutluyum. Sense seni düşündüğümü bilmiyor, aklına bile getirmiyorsun. Bu gece yanımda bana mutlu sonla biten öyküler anlatacak, beni ninniler eşliğinde uyutacak birinin olmasını çok isterdim ama yok. Tek düşünebildiğim sensin. Kendimi zor tutuyorum. Görüşmeyeli bir hafta geçse de yanımdan hiç ayrılmamış gibisin. Aklımdan çıkmazsan evine kadar gitmeye, seninle ve karınla oturup çay içmeye, mutlu olduğunuzu, hiç şansım olmadığını, gözlerimde kendi yansımanı gördüğünün bir yalan olduğunu, beni beklenmedik biçimde öperek kasten incittiğini kendi gözlerimle görmeye mecbur kalacağım. Beni anlayacağını umuyorum, bunun için dua edip duruyorum. Çünkü ben bile ne istediğimi tam olarak anlayamıyorum. Kalkıp bilgisayarımın başına gidiyorum. Aklımdan araba motoruna, sevdiğin erkeğin gönlünü fethetmek yazmak geçiyor. Ama onun yerine depresyon yazıyorum. Bana ne olduğunu tam olarak anlamam gerek. İnsanların kendi kendilerini teşhis etmelerini sağlayan bir siteye giriyorum. Psikolojik probleminiz var mı? Hemen keşfedin. Karşıma sorularla dolu bir liste çıkıyor ve çoğuna hayır cevabını veriyorum. Sonuç, zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz ama klinik düzeyde depresyondan uzaksınız. Doktora gitmenize gerek yok. Söylememiş miydim? Biliyordum işte, hasta değilim. Sanki bütün bunları dikkat çekmek için uyduruyorum. Ya da kendimi kandırmak, hayatımı biraz daha ilginçleştirmek için. Ne de olsa dertlerim var. Dertler daima çözüm isterler ve saatlerimi, günlerimi, haftalarımı, dertlerimi araştırmaya adayabilirim. Belki de kocamın doktorumuzdan benim için uyumama yardımcı olacak bir şeyler istemesi fena bir fikir değildir. Gerginliğim iş yerindeki bu seçim döneminde daha da artan stresten kaynaklanıyor olabilir. Kim bilir? Hem işimde hem özel hayatımda hem başkalarından üstün olmak istiyorum. İkisi arasında denge kurmak kolay iş değil. Bugün günlerden cumartesi. Seçimlere bir gün var. Bir arkadaşım hafta sonlarından nefret eder çünkü borsa kapalı olunca yapacak şey bulamaz. Kocam beni evden çıkmaya ikna etti. Çocukları gezmeye götürmek istediğini söyleyince karşı çıkamadım. Ama şehirden 2 günlüğüne uzaklaşmamız mümkün değil çünkü yarın gazetede mesaiye kalacağım. Kocam eşofmanlarımı giyinmemi söylüyor. Bu kılıkta dışarı çıkmaya utanıyorum. Hele de bir zamanlar Romalılara ev sahipliği yapan, şimdi ise nüfusu 20.000'den az kalan Lyon'a gitmeye. Eşofmanı ancak evin yakınında egzersiz yaptığımı herkesin anlayacağı yerlerde giymeyi tercih ettiğimi söylüyorum. Ama kocam ısrarcı. Tartışmak istemediğimden istediğini yapıyorum. Hiç kimseyle hiçbir konuda tartışasım yok. Bugün hislerim bu yönde. Ne kadar sakin kalabilirsem o kadar iyi. Ben arabayla yarım saat uzağımızdaki bir kasabaya pikniğe giderken herhalde Jakob seçmenlerini ziyaret ediyor, yardımcıları ve dostlarıyla konuşuyordu. Heyecanlıdır. Hatta biraz streslidir ama yine de hayatında bir şeyler gerçekleştiği için memnundur. İsviçre'de kamu araştırmaları pek dikkate alınmaz. Çünkü burada oyun gizliliği ciddi bir meseledir. Ama görünüşe bakılırsa Jakob yeniden seçilecek. Karısı bütün gece uyuyamamıştır herhalde. Ama onun uyuyamama sebebi benimkinden tamamen farklıdır. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra arkadaşların nasıl ağırlayacağının telaşına düşmüştür. Sabah erkenden Rue de Rive'deki sokak pazarına gitmiştir. Her hafta Julius Beer Bankası'nın kapısıyla Prada, Gucci ve Armani gibi lüks markaların vitrinlerinin önüne meyve, sebze ve et tezgahları kurulur. Fiyatları aldırmadan en iyi ürünleri seçmiştir. Sonra belki arabasına binip Satingi'nin yolunu tutmuştur. Yörenin gururu şarap bağlarından birini ziyaret edip kocası gibi, şaraptan sahiden anlayan kişileri memnun edebilmek uğruna birbirinden farklı hasatların şaraplarını tatmak için. Eve döndüğünde yorgunluktan ölse de mutludur. Jacob'un seçildiği henüz kesinleşmese de her şeyi bir gün evvelden hazır etmenin kime ne zararı var ki? Tanrım, bir de bakıyor ki evdeki peynir sandığından azmış. Yine arabaya atlayıp pazara dönüyor. Tezgahlarda sergilenen onlarca çeşidin arasından Bod Kanyonu'nun gururu 3 tanesini seçiyor. Gravyer. 3 çeşidi vardır. Tatlı, yarı tuzlu ve olgunlaşması 9 ila 12 ayı bulan hepsinden pahalı bir tür daha. Tomevadus. İçi yumuşaktır, eritilerek de yenebilir. Letivas. Alp ineklerinin sütünü odun ateşinde yavaşça pişirerek yapılır. Mağazalara uğrayıp yeni bir elbise alsam acaba? Belki fazla abartılı kaçar. İş hukukuyla ilgili bir konferansa katılan kocasıyla birlikte gittiği Milano'dan aldığı Moschino'yu dolaptan çıkarsa daha iyi olur. Ya Jacob ne yapıyordur acaba? Şöyle mi dese yoksa böyle mi? Falanca sokağımı ziyaret etse yoksa filanca semti mi? Tribünde Jenev gazetesinin sitesinde yeni bir haber çıktı mı diye sormak için ikide bir karısına telefon açıyordur. Karısına ve ondan gelen önerilere güvenir. Bugün gerçekleştirdiğine benzer ziyaretlerin gerginliğini onun sayesinde üstünden atar. Birlikte kararlaştırdıkları stratejilerden hangisini uygulaması gerektiğini ve bir sonraki adımını hep ona sorar. Parktaki konuşmamızda siyasete devam etme sebebinin karısını hayal kırıklığına uğratmamak olduğunu ima etmişti. İşinden baştan aşağı nefret etse de karısına duyduğu aşk çabalarına farklı bir boyut katıyor. Parlak kariyerinden vazgeçmezse cumhurbaşkanlarına kadar yükseleceği kesin. Ama İsviçre'de bunun bir anlamı yoktur. Çünkü hepimiz cumhurbaşkanının senede bir değiştiğini ve federal meclis tarafından seçildiğini biliriz. Yine de kim istemez kocam dünyada İsviçre diye bilinen Helvet Föderasyonu'nun başkanı diye böbürlenmeyi. Önünde bütün kapılar açılacaktır. Uzak diyarlardaki konferanslara davet edilecektir. Büyük bir şirket onu yönetim kuruluna atayacaktır. König çiftinin geleceği parlaktır. Benimse şu anda önümde uzun bir araba yolculuğuyla bir piknik, üzerimde ise korkunç bir eşofman var. İlk olarak Roma Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Ardındansa harabeleri görmek için küçük bir tepeye tırmanıyoruz. Çocuklarımız aralarında şakalaşıyorlar. Kocam artık her şeyi bildiği için kendimi rahatlamış hissediyorum. Sürekli numara yapmama gerek yok. Göl kenarında biraz koşalım mı? Çocuklar ne olacak? Merak etme, uslu durmalarını istediğimizde sözümüzü dinleyecek kadar eğitimliler. Hep birlikte yabancıların Cenevre Gölü adını verdiği Leman Gölü'nün kıyısına iniyoruz. Kocam çocukları dondurma alıyor ve onları bir banka oturtup biz biraz koşup dönene kadar orada kalmalarını tembihliyor. Büyük oğlum iPad'ini getirmediği için mızmızlanıyor. Kocam kahrolasıca aleti getirmek için arabaya kadar gidiyor. Aletin ekranı dadıların en müthişi. Çocuklarla yetişkinler için yapılmışa benzeyen oyunlarda teröristleri öldürmeye kendilerini kaptırınca yerlerinden bile kımıldamazlar. Koşmaya başlıyoruz. Bir yanımızda bahçeler var, diğer yanımızda ise martılar ve mistral rüzgarını fırsat bilip göğe açılan tekneler. Rüzgar 4. gününde de durmadı, 6. gününde de. Neredeyse 9. gününe yaklaşıyor. Herhalde sonrasında bitecek ve mavi göklerle güzel havaları beraberinde götürecek. Parkur boyunca 15 dakika kadar koşuyoruz. Neon arkamızda kaldı. Artık dönsek iyi olacak. Uzun zamandır koşmamıştım. 20 dakika koştuktan sonra duruyorum. Daha fazlasına dayanamayacağım. Dönüşü yürüyerek tamamlayacağım. Kocam dayanırsın diyerek beni motive etmeye çalışırken bir yandan da ritmini kaybetmemek için olduğu yerde sıçrıyor. Yapma ama neredeyse parkurun sonuna geldik. Öne eğilip ellerimi bacaklarıma koyuyorum. Kalbim gümbür gümbür atıyor. Hep uykusuz gecelerimin suçu. Kocam etrafımda daireler çizerek koşuyor. Hadi dayanırsın, durmak daha fena. Bunu benim için yap, çocuklarımız için. Sadece egzersiz amaçlı bir koşudan ibaret değil bu. Asıl önemli olan sonunda bir bitiş çizgisi bulunduğunu bilmek ve yolun yarısında pes etmemek. Takıntı halindeki mutsuzluğumu mu ima ediyor acaba? Bana yaklaşıyor. Ellerimi tutup beni nazikçe sallıyor. Koşmaya halim yok ama karşı çıkmaya da halim yok. İstediğini yapıyorum. Parkurun kalan 10 dakikalık kısmını birlikte koşmaya başlıyoruz. Eyalet meclisi adaylarının afişlerini görüyorum. Oysa aynı yerden ilk geçişimizde fark etmemiştim. Bir sürü adayın arasında Jakob Königsmith de var. Kameraya gülümsüyor. Hızımı arttırıyorum. Kocam şaşırıyor ve o da hızlanıyor. Parkuru önceden tahmin ettiğimiz gibi 10 dakikada değil 7 dakikada tamamlıyoruz. Çocuklar yerlerinden bile kımıldamamışlar. Etraflarındaki güzelim manzaraya, dağlara, martılara, ufukta yükselen Alp dağlarına rağmen gözleri insanın ruhunu tüketen şu aletin ekranına yapışık. Kocam yanlarına gidiyor ama ben yanlarında durmadan geçiyorum. Kocamın bakışlarında hem şaşkın hem mutlu bir ifade var. Söylediklerinin bana etki ettiğini sanıyor olmadı. Vücudumu koşu veya orgazm gibi ağır fiziksel aktivitelerde kana karışan o çok ihtiyaç duyduğum endorfinle dolduruyorum. Bu hormonun en önemli özelliği insanın neşesini yerine getirmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, erken yaşlanmayı engellemesi ve her şeyden önemlisi insanın içini coşku ve sevinçle doldurması. Ancak endorfin bende bu etkilerin hiçbirini göstermiyor. Bana sadece koşmaya devam etmem, ufukta kayboluncaya kadar koşmam, her şeyi geride bırakmam için güç katıyor. Neden böyle harika çocuklarım var? Neden kocamla tanışıp ona aşık oldum? Karşıma hiç çıkmasaydı şu anda özgür bir kadın olmayacak mıydım? Delilik bunlar. En yakın akıl hastanesine kadar koşmalıyım. Çünkü böyle şeyler düşünmek hayra alamet değil. Ama düşünmeden duramıyorum. Birkaç dakika daha koştuktan sonra dönüşe geçiyorum. Yolun yarısında özgürlük arzumun gerçeğe dönüşeceğini ve Nyon'daki bu parka dönünce ailemin gitmiş olacağını düşünerek dehşete kapılıyorum. Ama yerlerindeler. Canları gibi sevdikleri annelerinin, aşık olunan kadının geldiğini görünce yüzleri gülüyor. Onları kucaklıyorum, ter içindeyim. Vücudumun ve zihnimin kirlendiğini hissetmeme rağmen onları sımsıkı göğsüme bastırıyorum. Bütün hislerime rağmen, daha doğrusu bütün hissizliğime rağmen. İnsan hayatını seçemiyor, hayat insanı seçiyor. Hayatta payına mutlulukların mı, mutsuzlukların mı düşeceğini bilmek mümkün değil. Kabul edip yola devam etmek gerek. Hayatımızı seçemesek de karşımıza çıkan mutluluklar ve mutsuzluklarla ne yapacağımız bize kalmış. Bu pazar akşamı işim dolayısıyla partinin merkez binasındayım. Şefimi burada bulunmam gerektiğine ikna etmeyi başardım. Şimdi ise kendimi ikna etmem lazım. Saat 17.45 ve insanlar zaferi kutluyorlar. Hastalıklı düşüncelerimin aksine seçilen hiçbir aday ayrı bir kutlama düzenlemeyecek. Yani Jakob ile Marian König'in evini görmeye bu kez fırsat bulamayacağım. Gelir gelmez ilk haberleri aldım. Kantondaki insanların %45'ten fazlası oy kullanmış ki bu bir rekor sayılır. Birinciliği bir kadın almış. Jakob ise onurlu bir üçüncülük elde etmeyi başararak hükümete girmeye hak kazanmış. Tabii partisi bu doğrultuda karar verirse. Binanın ana salonu sarılı yeşilli balonlarla süslü, kimileri şimdiden içmeye başlamış, kimileri ise beni görünce belki de ertesi gün resimlerinin gazetede çıkacağını umarak zafer işareti yapıyorlar. Oysa fotoğrafçılar henüz gelmediler. Bugün pazar ve hava çok güzel. Jakob beni uzaktan görüyor ve hemen başka tarafa dönüp başkalarıyla ne kadar sıkıcı olduğunu tahmin ettiğim konulardan konuşmaya başlıyor. Çalışmam ya da en azından çalışıyor gibi yapmam lazım. Ses kayıt cihazımı, not defterimi ve keçeli kalemimi çantamdan çıkarıyorum. İnsanların arasında gezinip artık göçle ilgili yasayı onaylayabiliriz. Ya da seçmenler geçen sefer yanlış kişiyi seçtiklerini anladılar ve bu kez beni geri getirdiler gibi açıklamaları kayda geçiriyorum. Birinci sırada seçilen kadın aday, benim için hayati olan kadınların oylarıydı diyor. Yerel televizyon kanalı Le Man Blue, ana salona bir stüdyo kurmuş. Kanalın siyasi programının sunucusu, oradaki bir düzine erkeğin fantezilerini süsleyen kız, iyi sorular sorsa da seçilen adaylar yardımcıları tarafından önceden hazırlanmış basma kalıp cevaplar veriyorlar. Bir ara Jakob König sahneye çağrılınca söylediklerini duymak için ben de oraya yöneliyorum. Ama aniden önüme biri çıkıyor. Merhaba, ben Madame König. Jakob bana senden çok bahsetti. Nasıl da güzel bir kadın. Sarışın, mavi gözlü, üzerinde şık siyah bir hırka var. Ve Hermes marka kırmızı bir eşarp. Görünüşe bakılırsa taşıdığı tek marka o. Diğer giysileri Paris'in en iyi tasarımcısı tarafından kopyalanmasın diye tasarımcının ismi sır gibi saklanır, özel üretim dikilmiş olmalı. Şaşırmış halde onu selamlıyorum. Jakob benden mi bahsetti? Onunla röportaj yapmıştım. Birkaç gün sonra da birlikte öğle yemeği yedik. Gazeteciler röportaj yaptıkları kişiler konusunda yorumda bulunmamalıdırlar. Ama bence kocan kendisine yapılan şantaj girişimini açık ederek çok cesur davrandı. Marianne ya da kendisini tanıttığı şekliyle Madame König, söylediklerimle ilgileniyormuş numarası yapıyor. Gözlerinin belli ettiğinden daha fazlasını biliyor olmalı. Acaba Jakob ona parktaki buluşmamızdan bahsetti mi? Bu konuya değinmeli miyim? Le Mans Blue televizyonuyla röportaj başladı ama Marianne kocasının söyledikleriyle hiç ilgilenmiyor gibi görünüyor. Herhalde her şeyi ezbere bildiğinden böyledir. Jakob'un açık mavi gömleğini ve gri kravatını, dikimi kusursuz flanel ceketini, kolundaki saati, ki gösteriş budalası gibi görünmesin diye aşırı pahalı değildir ama ülkenin en önemli endüstrilerinden birini küçümseyecek denli ucuz da değildir. O seçmiş olmalı. Marianne'a bir açıklama yapmak ister mi diye soruyorum. Açıklamayı Cenevre Üniversitesi'nin felsefe bölümündeki yardımcı doçentlerinden biri vasıtasıyla yapabilirse memnuniyet duyacağını söylüyor. Ama yeniden seçilmiş bir siyasetçinin karısı olarak açıklamada bulunmayı çılgınlık olarak gördüğünü söylüyor. Beni kışkırtmaya çalıştığını düşünüyorum ve misilleme yapmaya karar veriyorum. Haysiyetli duruşundan dolayı onu övüyorum. Kocasının bir arkadaşının karısıyla ilişki yaşadığını öğrenmesine rağmen çıngar çıkarmadığını duyduğumu söylüyorum. Hem de bütün bunlar seçimlerin hemen öncesinde gazetelerde boy gösterdiği halde. Çıngar çıkarır mıyım hiç? Tam tersi. Seksin sadece seksten ibaret olduğu konusunda iki tarafta hemfikir olduğu ve aşka yer verilmediği sürece ilişkilerde özgürlükten yanayım. Acaba bir şey mi ima etmeye çalışıyor? Mavi fenerlerden farksız gözlerine doğrudan bakmaya çekiniyorum. Sadece pek makyaj yapmadığını fark ettim. Makyaja ihtiyacı yok. Dahası diye ekliyor. Gazeteni isimsiz bir muhbir aracılığıyla bu olaydan haberdar eden ve bütün bunları seçim haftasında ortaya çıkaran da benim. İnsanlar sadakatsizliği hemen unutacaklar. Ama Jakob'un yüreklilik edip ailesi pahasına yolsuzluğun peşini bırakmadığını daima hatırlayacaklar. Son söylediklerine kendi de gülüyor. Ve bu söylediklerinin off the record olduğunu, yani yayımlanmaması gerektiğini belirtiyor. Gazetecilik kurallarına göre insanların off the record kalıbını konuşmaya başlamadan önce kullanması gerektiğini söylüyorum. Bunu kabul edip etmemek gazeteciye kalmıştır. Her şeyi anlattıktan sonra bunu söylemek, nehre düşen ve suyun istediği yere sürüklenmeye başlayan bir yaprağı durdurmaya çalışmaktan farksızdır. Yaprağın kendi kendine karar verebilmesi mümkün değildir artık. Yine de ricama uyacaksın, değil mi? Kocama zarar vermen sana hiçbir kazanç sağlamaz. Daha 5 dakika konuşmadan birbirimize apaçık düşman kesiliyoruz. Rahatsızlığımı belli ederek söylediklerini yayımlamamayı kabul ediyorum. Gelecek sefere önceden haber vermesi gerektiğini o müthiş hafızasına not ediyor. Her geçen dakika yeni bir şey öğreniyor. Her geçen dakika amacına biraz daha yaklaşıyor. Evet, kendi amacına. Çünkü Jakob hayatından mutlu olmadığını belli etti. Gözlerini benden ayırmıyor. Yeniden gazeteci rolüme bürünmeye karar veriyorum ve eklemek istediği başka bir şey olup olmadığını soruyorum. Yakın dostları için evlerinde bir kutlama yapacaklar mı? Kesinlikle yapmayacağız. Bir sürü zahmet. Ayrıca Jakob zaten seçildi. Kutlamaları ve ziyafetleri seçilmeden önce oy toplamak için vermek gerekir. Yine kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum ama sormam gereken son bir soru var. Jakob mutlu mu? Böylece kuyunun dibine ulaştığımı anlıyorum. Madame König, küçümser bir hava takınıp ders veren öğretmen edasıyla sözcükleri tane tane telaffuz ederek karşılık veriyor. Tabii ki mutlu. Olmaması için herhangi bir sebep düşünebiliyor musun? Bu kadını öldürüp parçalara bölmek lazım. Tam bu sırada ikimizin de yanına birileri sokuluyor. Benim payıma birinciliği kazanan adayı tanıştırmak isteyen bir yardımcı düşerken onun yanındaki tebriklerini iletmek isteyen biri. Tanıştığımıza sevindiğimi söylüyorum. Yeniden fırsat bulursak arkadaşının karısıyla cinsel ilişki derken neyi kastettiğini, elbette off the record olacak, soracağımı eklemek istiyorum ama buna vakit kalmıyor. Gerekirse diye ona kartvizitimi versem de o bana kendininkini vermiyor. Ancak ben yanından ayrılmadan herkesin gözü önünde kolumu tutup şöyle diyor. Geçenlerde kocamla öğle yemeği yiyen ortak arkadaşımızı gördüm. Acınacak halde. Güçlüymüş gibi davranmaya çalışsa da aslında çok zayıf. Kendinden emin havalarda ama herhalde başkalarının kendisi ve işi hakkında düşündüklerini merak edip duruyordur. Son derece yalnız biri olsa gerek. Biliyorsun, biz kadınlar ilişkimizi tehdit edenleri keskin mi keskin altıncı hissimiz sayesinde hemencecik algılarız. Yanılıyor muyum canım? Elbette haklısın diye karşılık veriyorum hissizce. Yardımcı suratını buruşturuyor. Seçimin galibi hala beni bekliyor. Oysa zavallının hiç şansı yok diye sözünü tamamlıyorum arayan. Elini uzatıyor, vedalaşıyoruz ve başka bir şey söylemeden arkasını dönüp uzaklaşıyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 96.